Yani öncelikle bize bu yönlü sorular tevcih edenlerin gayelerini bir anlamamız gerekir. Yani bunu ne niyetle soruyorlar? Hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılmamıştır, sadece Kur'an yazılmıştır derken yani niyetiniz ne? Neyi demek istiyorsunuz? Yani bununla neyi kastediyorsunuz? Kur'an bize yeter, sünnete ihtiyaç yoktur, Kur'an bizatihi bizim için şer'i delildir, başka bir şey kabul et. Bunu mu demek istiyorsunuz? Bakın bu çok önemlidir. Buna dikkat edin. Bunu öne sürenin önce bir niyetini anlayın. Yani siz bununla neyi kastediyorsunuz? Sadece Kur'an bize yeter, Kur'an'ın haricinde hiçbir şeye ihtiyaç yoktur. Bunu mu kastediyorsunuz? Hadislerin peygamber döneminde yazılmadığını iddia ederken, beyler gidecekseniz hadi bir gidin, ben de rahat dersimi yapayım. Önce bunun, bu arkadaşımızın bunu iddia edenin niyetini anlamak lazım. Eğer hayır, öyle bir şey demiyoruz, yani tabii ki sünnete de ittiba edilmesi gerekir. Yani sünnet de efendime söyleyeyim şer'i kaynaktır falan. Eğer böyle bir şey söylerse tabii bu insana artık yavaş yavaş bir şeyler anlatılması lazım. Birincisi, siz hadislerin Resul döneminde yazılmadığını nereden biliyorsunuz? Yani bunu nereden çıkardınız? Araştırdınız mı bu konuda? Kur'an'dan böyle bir delil mi okudunuz? Asr-ı Saadet'te sadece kitap yazılmıştır, ayetler yazılmıştır. Başka hiçbir şey yazılmamıştır. Böyle bir ayet mi okudunuz? Yani bunu nereden çıkardınız siz? Aslında çocukça bir soru ama hak ediyorlar bunları. Yani Kur'an yeter sanki. Başka hiçbir şeye ihtiyaç yok. Her şeyi Kur'an halletmiş gözüyle bakılıyor ya. Yani var mı böyle bir ayet Kur'an'da? Yok. Peki o zaman neden araştırmıyorsunuz? Soruşturmuyorsunuz? Bunların niyetlerinin gayri İslami olduğunu bakıyorsunuz ki yine biraz önceki derste anlattığımız gibi uyduruk bir takım sözlerle. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem demiş ki benden Kur'an'dan başka hiçbir şey yazmayın. Yazdıysanız hepsini yırtın atın. Peygamberimiz diyor böyle bir söz söylemiştir diyor. Şimdi bu adam ortaya attığı kural, kaidesi, metodu, menheciyle söylediği söz arasındaki çelişkiye iyi dikkat edin. Ya arkadaşım, Kur'an sadece yazıldıysa, hadisler o dönemde yazılmadıysa sizin bize bu anlattığınız şey neyin nesi? Bunu nereden okudunuz? Yani bu anlattığın şey neyin nesi? Nereden aldın bu sözü? Bu senin bize sunduğun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin benden hadislerin dışında, ayetlerin dışında ne varsa yazdıysanız yırtın atın. Yani bu Bakara suresinden bir ayet değil. Bu Ali İmran'dan da bir ayet değil. Öyle mi? Bunu nereden okudun? Orada hemen bir bocalıyor. Çünkü bocalaması da gerekir. Çünkü reddettiği bir şeyi yazılı olarak senin önüne sürmeye çalışıyor. Yazılı olarak senin önüne belge getiriyor. Allah Azze ve Celle bunları eştikleri kuyuya kendilerini düşürüyor. Ona hamdü senalar olsun. Halbuki basiretli bir şekilde, şuurlu bir şekilde, gerçekten Allah korkusu taşıyan, dinini yaşamak isteyen insanların araştırmaları neticesinde hadislerin asr-ı saadette yazıldığına dair bir sürü deliller var ya. Bir sürü deliller var. Yani Kur'an nasıl yazıldıysa hadisler de yazıldı. Kur'an'da deriler üzerine, Kur'an'da efendime söyleyeyim bir takım kağıt veya efendim kemikler üzerine efendime söyleyeyim yazılmıştır. Hadisler de Kur'an'da sonradan toplanmıştır. Resul zamanında toplanmadı, bir araya getirilmedi. Kur'an-ı Kerim'de sonradan toplandı. Hadis-i şerifler de sonradan toplandı. Ama yazılıydı bunlar, bakınız. Böyle çarpık bir iddia sahibi olanların ensesine bir şamar gibi inen hadisleri gelin hep beraber okuyalım. Abdullah İbni Amr bin el-As radıyallahu anhu şöyle diyor. Ezberlemek ve korumak düşüncesiyle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den duyduğum her şeyi yazıyordum diyor. Peygamberden duyduğum her şeyi yazıyordum diyor. Kureyş beni bundan nehyettiler. Yani sen her şeyi yazıyorsun. Resulullah öksürse de yazıyorsun. Efendim her sözünü, kullandığı her ifadeyi yazıyorsun. Nitekim o da bir insandır. Yani dinle alakalı, şeriatla alakalı konuştuğu şeyler olduğu gibi gayri şerli şeyler de, yani şeriatın dışında konuştuğu şeyler de normal insan olarak olmuştur. Ve tabii ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme anlattım. Ya Resulallah, ben senin sözlerini yazıyorum. Senden duyduğum şeyleri yazıyorum. Ama Kureyş bana böyle böyle sözler söyledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem elini ağzına götürerek dedi ki yaz. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki bundan haktan başka bir şey çıkmaz. Yaz. Ağzını gösteriyor. Yani buradan batıl bir şey çıkmaz. Yaz diyor. Neyi gösteriyor kardeşim bu? Allah Resulü döneminde bakınız Resulullah'tan duyduğu şeyleri yazıyor. Ebu Davud, Darimi'nin Süneni, Hakim'in Müsnedreki, Ahmed İbni Hanbel'in Müsnedi, İbni Ebu Şeybe'nin Musannefi ve Şeyh El Albani de bunu Sahihül Cami'de sahih olduğunu zikrediyor. Delil bir. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan rivayet ediliyor, diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabından hiç kimse Resulullah'tan rivayet hususunda benden fazla değildir. En fazla ben rivayet etmişimdir. Yalnız diyor Abdullah bin Amr müstesna. Çünkü o yazıyordu, ben yazmıyordum diyor. O yazıyordu, ben ise yazmıyordum diyor. Buhari, Tirmizi ve Darimi. Buhari, Tirmizi, Darimi. Aleykümselam Ayhancığım. Görüşürüz inşallah. Güle güle. Gördüğünüz gibi bakınız Buhari'deki, Tirmizi'deki, Darimi'nin Sünen'indeki bu hadisi şerifte neyi anlatıyor? Yani Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun diğer bahsin etmiş olduğu sahabeden daha fazla rivayetinin olduğunu, bunun yani kendisinden sonra onun olduğunu, Abdullah bin Amr'ın olduğunu, onun yazdığını söylüyor. Şimdi Ebu Hureyre yazmamasına rağmen hafızası kuvvetliydi ve özellikle derviş kardeşimizin de yazdığı gibi özellikle hususi olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona bir duası var. Ona özellikle dua etti Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ya Resulallah, ben senden duyduğum hadisleri yazıyorum. Yazmak istiyorum. Ama unutuyorum. Bazılarını unutuyorum, bazılarını yazıyorum ama bazılarını ezberliyorum, bazılarını unutuyorum diyor. Yazma ifadesi yok. Diyor ki ya Ebu Hureyre, ridanı çıkar da yay bakayım yere diyor. Ve ridamı çıkardım, yani üzerine giyindiği bir giysi, onu çıkardım diyor. Yaydım önüme, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dua etti ve ridanı topla dedi. Ridamı topladım. Vallahi bundan sonra diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den işittiğim hiçbir şeyi unutmadım diyor. Görüyor musunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin duasının kabul edildiği, duasına icabet edildiğinin en açık ve net bir ifadesidir Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun o kadar hadisi ezberlemesi. Yani kardeşimizin hatırlattığı gibi Ebu Hureyre'nin yazması yoktu ama ezberlemesi söz konusuydu. Tabi biz burada yazılmasını anlatıyoruz. Bu da ikinci bir hadisi şerif. Yine bakınız Ebu Hureyre'den gelen başka bir rivayet. Dedi ki Ensardan bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin meclisinde oturur, Peygamberden hadis dinler, hoşuna gider fakat ezberleyemezdi. ve Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu durumdan yakındı ve dedi ki ya Resulallah, senden hadis dinliyorum, hoşuma gidiyor fakat ezberleyemiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bakınız bu insana da ne diyor, elinden istifade etsene, yaz diyor, yaz yaz diyor, yani illa her şeyi kafanda tutamazsın, yaz bunları. Tirmizi'de, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Beyhaki Medhal, Hatibul Bagdadi'nin Takyidul İlim, bakın burada sahih olarak anlatıldığı şekliyle hadislerin yazılmasından bahsediyor. Hadislerin yazılmasından bahsediyor. Yine bakınız, Suyuti'nin Tedribur Ravi isimli eserinde Rafi bin el-Hadic radıyallahu anhudan şöyle bir rivayet var. Ben Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ya Resulallah, biz senden çok şeyler işitiyoruz. Onları yazalım mı? Onları yazalım mı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, yazınız. Herhangi bir sakıncası yoktur. Yazınız diyor. Görüyor musunuz? Yazınız diyor. Nasıl Allah Resulü döneminde hadisler yazılmamış? Kaç tane hadis etti? Bak, bir, iki, üç, etti dört. Etti dört tane. Zeyd bin Sabit'ten rivayet edildiğine göre o şöyle anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana emir verdi. Ben de onun için Yahudilerin yazısını öğrendim. Yahudilerin yazısını öğrendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'a yemin ederim ki mektuplarım hususunda hiçbir Yahudiye güvenmiyorum. Ben de Yahudilerin yazısını öğrendim. 15 gün içerisinde bunu diyor belledim diyor. Güzel bir şekilde de öğrendim diyor. Hafızaya bakın. Hafızaya bakın. 15 gün içerisinde diyor ben bunu belledim, öğrendim diyor. Adamlarda hafıza vardı. Adamlar panayırlarda bir sefer şiir dinliyorlar, kafalarına hemen yazıyorlar. Bizim gibi affedersiniz kafasız insanlar değillerdi. Bizim gibi kafalarında bakkalı çakkalı düşünen insanlar değillerdi. Bunların böyle bir şeyi yoktu. Bunlar kafaları gerçekten çalışan, hafızaları mükemmel olan insanlardı. Neredeyse ben diyor Yahudilerin yazısını 15 gün içerisinde öğrendim diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Yahudilere mektup yazacak olsa yazıyordum. Onlardan Resulullah'a mektup gelse okuyordum diyor. Yani burada Ebu Davud'un, Tirmizi'nin nakletmiş olduğu, tahric etmiş olduğu bu hadis-i şerifte de gördüğünüz gibi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu Zeyd bin Sabit radıyallahu anhu'ya okumayı yazmayı, yani öğrenmesini, okuması yazması var da Yahudilerin aleykümselam yazısını öğrenmesini, dolayısıyla ona gerek ayetler olsun gerekse hadisler olsun yazdırarak ne yapıyor? Onlara tebliğ ediyordu. Sadece hadisleri, ayetleri yollamıyordu. Hadisleri de yolluyordu. Bakınız bu da o dönemde yine hadislerin yazıldığına delalet eden bir hadisi şeriftir. Yine bakınız başka bir hadisi şerif. Mekke fethedildiği zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayaktaydı diyor sahabenin birisi. Fetih hutbesini zikretti. Yani bir hutbe irad etti. Ebu Hureyre dedi ki aslen Yemenli olan, kendisine Ebu Şah diye çağrılan, ad verilen bir kimse dedi ki ey Allah'ın Resulü, bu hutbeyi benim için yazdırır mısın? Bu hutbeyi benim için yazdırır mısın? Bu hutbeyi ben yazılı olarak elime alıp bunu götürmek istiyorum. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hutbeyi Ebu Şah için yazın buyurdular. Bu hutbeyi Ebu Şah için yazın buyurdular ve Mekke fethi günü hutbeden de haberi olan varsa arkadaşlarımızın, bilirler ki orada ayetler ve hadisler vardır. Ayetlerin haricinde bir sürü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri vardı değerli kardeşlerim. Bu da neyi gösteriyor yine? Buhari'deki ve Ebu Davud'daki bu hadis-i şerifte neyi gösteriyor? Elhamdülillah. Bu da neyi gösteriyor? Yine Peygamberimiz döneminde bizatihi Peygamber tarafından hadislerin yazdırıldığını, Bunu gösteriyor değerli kardeşlerim. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu yine şöyle diyor. Bir ara bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yazıyorduk. Derken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki şehirden hangisi, Konstantiniyye mi Rumiye mi daha önce fethedilecek diye soruldu da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki hayır, doğrusu Hıraklius'un şehri daha evvel fethedilecektir. Bakınız, ifadeye iyi dikkat ediniz. Biz Peygamberimizin yanında yazıyorduk. Yazıyorduk ondan duyduğumuz şeyleri. Bir ara kendisine soru soruldu. Ya Resulallah, iki şehirden hangisi önce fethedilecek? Konstantiniyye mi, yani İstanbul mu, yoksa Rumiye mi? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hatırlarsanız başka bir hadislerinde şüphesiz ki Konstantiniyye ve Rumiye fethedilecektir. Ve kendisine böyle bir soru soruldu. Hangisi önce fethedilecek? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Hıraklius'un şehri daha önce fethedilecektir diyor. Bizim burada altını çizeceğimiz delil cümlesi, bir ara bizler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında yazıyorduk. Bunu da yazmışlar bakınız. Yazılmasaydı gelmezdi bunlar kardeşlerim. Allah Resulü döneminde hadisler yazılmamıştır. İtibar edilmez bunlar. Bunlar Allah korusun, Allah korusun hadis inkarcılarının başlarını belaya soktukları ifadelerdir kardeşlerim. Roma kardeş, derviş kardeşimiz Roma'dan kastediyor. Roma'nın fethedilmesinden bahsediyor. Evet. İstanbul ve Roma fethedilecektir. Evet. Bu hadis-i şerif nerede? Bu hadis-i şerif Darimi'nin Sünen'inde, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'inde, Hakim'in Müstedrek'inde, Hakim bunun sahih olduğunu diyor ve Zehebi de buna muvafakat ediyor. Ayrıyeten asrımızın muhaddislerinden Şeyh el-Albani bunu silsiletü sahihada ne yapıyor? Sahih olduğunu söylüyor kardeşlerim. Bakınız, etti kaç tane hadis? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve etti 7 tane kardeşlerim. 7 tane hadis. Hani biraz önce demişlerdi ya, Resulullah döneminde hadisler falan yazılmamıştır. Hani yazılmamıştı? Hani yazılmamıştı? Allah'tan korkmaz adamlar ve cahil insanlar, akıllarına uluhiyet makamı tanıyan beyefendiler, hani yazılmamıştı? Bunları kendilerine anlatsanız dahi bunlara itibar edeceğini mi zannediyorsunuz? Asla kardeşlerim, asla itibar etmezler. İçlerinden bazı samimileri, kendilerinden ilham aldığı o insanlardan etkilenen bazı samimiler belki silkelenip kendilerine gelebilirler ki bu anlamda karşılaştığımız insanlar var. Ama inanın birçoğu bunları reddediyor kardeşler. Neyse, paşa keyifler bilir. Bize düşen hakkın anlatılmasıdır. Yine bakınız Buhari'de bir hadis. Buhari'de bir hadis değerli kardeşlerim. İbn Abbas radıyallahu anhu'dan o şöyle diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin son hastalandığında ağrısı şiddetlenince yazı yazacak şey getiriniz diye bir şeyler istedi. Yazı yazacak bir şeyler getiriniz. Size bir şey yazdırayım. Bir şeyler yazdırayım ki ondan sonra dalalete düşmeyesiniz. Birbirinizle uğraşmayasınız diye getirin bir şeyler. Ömer radıyallahu anhu da orada, Allah iyiliğini versin, Peygamberin hastalığı ağırlaştı. Yani bizim elimizde de Allah'ın kitabı vardır, o bize yeter diyerek bunun üzerine oradaki sahabeler ihtilafa düştüler. Sözleri birbirleriyle kanıştı. Yani Resulullah hastadır, dolayısıyla şimdiye kadar yazılanlar, Allah'ın kitabı bize yeter, dolayısıyla Resulullah hele bir kendine gelsin ondan sonra aralarında ihtilafa düşüyor. Yani bazıları diyor ki ya Resulullah yazılmasını istiyor. Ömer bırak getirelim. Bazıları diyor işte Allah Resulü şu an hasta. Ne yaptığını belki de bilmiyor. İşte bazı ilaç meselesinde de bunu aynısını yapıyorlar. Allah Resulü yanımdan sağ olun diyor. yanımdan dağılın çıkın bakayım, benim yanımda nizalaşmayın diyor. İbni Abbas bu sözleri Ravi Ubeydullah İbni Abbas'tan nakledildikten sonra diyor ki, ah ne büyük musibet o musibet, ah ne büyük musibet o musibet, Resulullah acaba bize ne yazdıracaktı, bize ne yazdıracaktı? Bunun için ahlanıyorlar, vahlanıyorlar. Bu da yine kardeşlerim, Allah Resulü döneminde yazıldığını, Kur'an'ın da yazıldığını, Kur'an'ın haricinde de diğer şeylerin yazıldığını bize anlatıyor kardeşlerim. Ebu Hureyre'den yine başka bir rivayet, Hakim'in Müstedrek'inde, aleyküm selam kardeşim, tereddüt ettiği bir hadisi şerif hakkında Fadıl bin Hasan bin Amr bin Ümeyye'ye, eğer sen bunu benden işittinse onun bende mutlaka yazılısı vardır diyerek, içerisinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin birçok hadisleri yazılı kitapta onu bulup göstermiştir diyor. Yani ben bu hadisi şerifi senden bir zamanlar işittim diyor. O da diyor ki, eğer bunu şu an hafızamda hatırlamıyorum, eğer bunu gerçekten benden işittiysen muhakkak bu benim kitabımda yazılıdır diyor. Diyor ki içerisinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinin yazılı olduğu diyor, büyük bir kitap çıkardı diyor, oradan gösterdi. Evet, senin benden duyduğun bu hadis varmış. Hulasa kardeşler, hulasa bu insanların hadisler Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem döneminde yazılmamıştır ki, bu sözleri de zaten hadislere itibar edilmesin diye kullanıyorlar bu asabi ruhlar, bu akıllarına uluhiyet makamı veren, tanıyan insanlar bunun için kullanıyorlar. Halbuki bunların bu sözlerinin batıl olduğunu, yollarının da dalalet üzere olan bir yol olduğunu gayet açık ve net bir şekilde ne yapıyor? Bize anlatıyor. Yani burada en azından benim bulabildiğim, en azından benim bulabildiğim 8 tane hadisi şerif, sahih olarak 8 tane hadisi şerif Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bizatihi Peygamberimiz tarafından hadislerin yazıldığını anlatıyor kardeşler. Hadislerin yazıldığını anlatıyor. Onun için bu insanların bu anlamda sözlerine itibar edilmez. Evet. Hazır yeri gelmişken bu anlamda uydurulan bir iki rivayet var. Onu da ben anlatayım sizlere. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhudan, Tirmizi'de ve Hatibul Bagdadi'nin Takyidul İlim isimli eserinde bir rivayet var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize yazma izni vermesine çalıştık ama bize yazma izni vermedi diyor. Bize yazma izni vermedi diyor. Aleyküm selam ve rahmetullah berekatuhu. Bu sahih hadislerin yanında eğer bunlar sahih olsaydı, bakınız kardeşler, kural kaide önemlidir. Eğer bunlar sahih olsaydı telifül muhtelifül hadis usulü gereğince, yani hadislerin arasını bulma, telif etme kuralı gereğince nasıl anlaşılırdı? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bazılarına izin veriyordu yazması için, bazılarına vermiyordu. Bunun nedeni ise ne olabilir? Tabi sahih olursa kardeşlerim, bunun nedeni ise biliyorsunuz, yani bazılarının okuması, yazması düzgün olmayabilir. Efendim, yazma hususunda problemleri olabilir. Dolayısıyla böyle anlaşılırdı. Hafıza problemi olabilir. Sahih olsaydı böyle anlaşılırdı. Ama bunlar sahih değildir. Mesela bu Ebu Said el-Hudri'den gelen işte Tirmizi hadisine bakarsanız, İbn-i Hacerul Askalani Tehzib-ü Tehzib'inde diyor ki, bu hadis Abdurrahman bin Zeyd'den mervidir. Ülema, hadis üleması onun zayıf bir ravi olduğunda müttefiktirler. Onun zayıf bir ravi olduğunda müttefiktirler. Hatta diyor Hakim ve Ebu Nuaym'a göre Zeyd, yani bu senetteki bahsi edilen ravi adı Zeyd, mevzu hadisler rivayet eden birisidir. İbn Hibban'ın ifadesiyle o hadisleri bilmeden ters yüz eder, munkati olan hadisleri isnadı tam olanlarla karıştırır diyor. Bundan dolayı diyor terk edilmeyi hak etti diyor. Yani metruk bir ravi olarak efendim kaldı diyor. İşte bundan dolayı Ebu Said el-Hudri hadisi Tirmizi'deki ve Hatibul Bagdadi'nin Takyudul İlim'de bahsedilen bu rivayet, yani peygamberden yazma izni istedik. Yazma izni istedik. Bize izin vermedi diyor. Bu hadis sahih değildir kardeşlerim. Hadis sahih değildir. Biraz önceki 8 tane sahih hadisin yanı sıra, ki bunların üzerinde ihtilaf yoktur. Bunlar sahih hadislerdir. Bazıları Buhari Müslim hadisidir. Bunun yanı sıra bir bakarsınız ki böyle rivayetler karşınıza çıkar. Tabi biz konuyu madem ki dile getirdik, kardeşimiz soru sordu bu anlamda, madem ki dile geldi, bunu da kardeşlerimizin aldanmaması için, yese düşmemeleri için bunların da bilinmesi gerekir. Yani bu hadis sahih değildir. Ondan sonra yine bir hadis daha var ki bu Kütüb-i Sitte'de zikredilmiyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle diyor: biz hadisleri yazarken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi diyor. Hayırdır, bu yazdığınız şey nedir dedi. Biz dedik ki senden işittiğimiz hadisleri yazıyoruz ya Resulallah. Peygamberimiz buyurdular ki Allah'ın kitabından gayri bir kitap mı ödünüyorsunuz? Allah'ın kitabından gayri bir kitap mı ödünüyorsunuz? Siz ne yaptığınızı biliyor musunuz? Sizden önceki ümmetler Allah'ın kitabıyla yazdıkları başka bir kitaplar edindikleri için sapıttılar diyor. Siz böyle ne yapıyorsunuz diyor. Bu da Kütüb-i Sitte'de geçmiyor ama olur ya, bazı bu yönlü asabi ruhlar işlerine geldiği için bu tip rivayetleri bir bakarsınız ki getirirler. Hani dedik ya biraz önce, hem yazılmadığını söylersiniz hem de yazılı olarak bize delil getirirsiniz. Bu bir çelişki değil mi? Getirdiklerinde tabi aslında kafalarına çarpmak lazım. Ama yine de aklına gelmeyebilir bunun arkadaşlarımızın. Bu da yani Kütüb-i Sitte'de olmayıp da Hatibul Bagdadi'nin Takyudul İlim'de olan bu ilim eserinde olan, adlı eserinde olan bu hadiste aynı ravi var, bakınız. Senedinde aynı ravi var. Abdurrahman bir Zeyd, aynı ravi var. Bunun biraz önce tahrici yaptık. Yani bunun biraz önce tahlili yapıldı. Bu ravinin cerh edilmiş, yani metruk bir ravi olduğunu tekrarında fayda vardır. Abdurrahman bir Zeyd'den mervidir bu hadiste. Ülema onun zayıf bir ravi olduğunda müttefiktirler. Hadis üleması Abdurrahman bir Zeyd metruktur, zayıf bir ravidir. Hakim Müstedrek'inde anlatır. Hakim olsun, Ebu Nuaym olsun. Bunlar derler ki Zeyd mevzu hadisleri diyor ters yüz ediyor diyor. Munkatı olanı, yani hadiste kopukluk var. Sanki bunun isnadı sağlammış gibi, muttasılmış gibi yutturmaya çalışır bizim tabirimizde. Binaenaleyh bu da sahih değildir kardeşlerim. Evet. Yine bakınız Abdülmuttalib bin Abdullah bin Hattab Hantab radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre şöyle denmiştir: Zeyd bin Sabit Muaviye'nin yanında radıyallahu anhu, onun yanına girdi. Zeyd'e bir takım hadisler sordu. Muaviye o hadisi yazması için bir zata emir verdi. Zeyd bin Sabit ise ona dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinden hiçbir şeyin yazılmamasını emir buyurdu. Onun için yazma. Onun için yazma diyor. Şu arkadaşımıza çıkıp girmesini söyleyin. Ses problemi varsa. Yani burada da gördüğünüz gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ref ederek bir ifade kullanıyor. Yani diyor ki hadislerinden hiçbirisini yazmamasına emir buyurdu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla yazma diyor. Bir de böyle bir rivayet var. Bu da Ebu Davud'da 3647 numaralı hadis. Şimdi kardeşlerim bunu da yine Takyut İbn-i Hacer'in tehzibinde olsun, takyidinde olsun, Nübela'da olsun, asrımızın muhaddislerinden Şeyh El-Albani olsun, ne yapıyor? Zeyd bin Sabit'in bu hadisi mürsel bir hadistir. Mürsel. Bunu Zeyd'den nakleden El-Muttalib bin Abdullah'tır ve Zeyd'i görmemiştir. Zeyd'i görmemiştir. Yani mürsel derken, mürsel hadis neydi? Zayıf hadis cinsinden bir hadis, mürsel. Tabiinin sahabeyi atlayarak Resulullah'tan zikretmesidir. Resulullah'tan zikretmesidir. Buna mürsel hadis deniliyor. Dolayısıyla bunun sahih olmadığını İbni Hacer el-Askalani, ki bu ehli tarafından bilinir, hadis usulünde, hadis konusunda otoriter bir insandır. Hacer el-Askalani tehzibinde, takyidinde bunun sahih olmadığını söylüyor. Hatta takyitte farklı bir ifadeyle diyor ki, üstelik diyor, Zeyd'den gelen hadisin iki rivayet şekli vardır. Birindeki beyana göre onun hadis yazılmasına olan muhalefeti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emrine dayanmaktadır. Yani birisinde yaz, birisinde de yazma. Birisinde yaz, diğerisinde de yazma diyor. Yani birbiriyle muhalif diyor. İşte biraz önce baktığımız gibi sahih olan neredeydi Zeyd bin hadisi? Evet. Ebu Davud'daki, Tirmizi'deki sahih olan, buradaki de zayıf olan, bu anlatılıyor. Bu anlatılıyor değerli kardeşlerim. Öyleyse bizim bu konuda söyleyeceğimiz son söz, yani kardeşimizin sormuş olduğu sorunun cevabı olarak son söz, Allah Resulü döneminde hadisler yazılmıştır kardeşlerim. 8 tane sizlere benim bulabildiğim sahih hadisleri naklettim ve yine benim bulabildiğim bu konudaki uydurma zayıf hadisleri de söyledim. Yani yazılmaması hususunda bir takım rivayetler deniliyor. Bunlar da sahih değildir. Tabi nedenleri, niçinleri daha geniş bir şekilde bahsedilen kaynaklara başvurularak öğrenilebilir. Ama bu anlamda kafanıza yazacağınız, şüphe etmeden, tereddüt etmeden kafanıza yazacağınız hadisler de şeriatın ikinci kaynağıdır. Yani dinin olmazsa olmazlarındandır. Kur'an'ın anlaşılması hususunda mutlaka kendisine başvuracağımız bir kaynaktır. Kur'an'ın pratize ediliş şeklidir. Biraz önceki dersimizde de anlattığımız gibi Kur'an'ın beyanına göre indirilen vahyin ikinci kısmıdır. Asla o olmadan şeriat anlaşılmaz. Sırat-ı müstakim asla ve asla bulunmaz. Sünnetsiz bir kitap anlayışı kaptansız bir gemiye benzer. Yakında hemen kayaya çarparsınız veya efendime söyleyeyim batar gidersiniz. Allahu Azze ve Celle bizlere Kur'an'ı, sünneti birlikte ele alan, onu hakkıyla okuyan, ondan sonra da hayatına geçiren kullarından olmamızı nasip eylesin kardeşlerim. Evet. Rabbim bizlere yardım etsin. Arkadaşımız bir şey sormuş burada. Sahabeden biri, ben recm ayetini ezberlemiştim ve yazmıştım ama bunu hiçbir zaman aklı unuttum, yazdığım müsaa yoktu diyor. Şimdi Musab kardeşimiz recm hususu rivayetlerde, hadislerde anlatıldığı gibi bir zamanlar Allah'ın kitabından bir ayetti. Aleyküm selam. Recm bir zamanlar Allah'ın kitabından bir ayetti. Şimdi bakınız, konuyla alakalı da ileri geri konuşmalar var. Yani Tevrat'ta yazılı olduğu gibi Allah'ın kitabında da yazılıydı. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan şöyle diyor: bizler Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda bulunduğumuz sırada birden bedevilerden bir adam ayağa kalktı ve ya Resulallah, benim için Allah'ın kitabı ile hükmet. Dinliyorsunuz güzelce inşallah. Bakınız, ben meseleyi büyük bir sabırla ele almış, bunu size anlatmak istiyorum. Siz de güzelce dinlerseniz inşallah bir şeyler anlaşılacak. Adam ayağa kalkıyor ve ya Resulallah, benim için Allah'ın kitabı ile hükmet. Benim için Allah'ın kitabı ile hükmet. Akabinde onun muhasımı, yani hasmı olan kimse de ayağa kalktı ve ya Resulallah, hasmım doğru söyledi, sen onun için Allah'ın kitabı ile hükmet ve söz söylemek üzere bana da izin ver dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ona sözünü söyle buyurdu. O adam şöyle dedi: benim oğlum bu Arabi'nin yanında asif, yani ücretle çalışan bir kimseydi. Oğlum bunun karısıyla zina etmiş. İnsanlar bana oğlum üzerine taşlanma cezası olduğunu haber verdiler. Ben bu adama oğlum adına 100 koyun ve bir de cariyeyi fidye vererek oğlumu bu cezadan kurtardım. Bundan sonra ben bu meseleyi ilim ehlinden sordum. Onlar da bana onun karısı üzerine taşlanma cezası düştüğünü, yani rejim cezası düştüğünü, benim oğluma da ancak 100 değnek vurulma ile 1 yıl gurbette sürgün edilmek üzere ceza olduğunu haber verdiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de buyurdular ki: nefsim elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki ben sizin aranızda elbette ki Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. İyi dinleyin buraları. Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Cariye ile koyunları kendi sahibine geri ver. Senin oğluna gelince onun üzerine 100 değnek ceza, 100 değnek ceza ve 1 yılda gurbette sürgün edilme vardır diyor. Bundan sonra Eslem kabilesinden bir adam olan Uneys'e de sana gelince, ya Uneys, sen de bu adamın karısına git, bu işin tahkikini yap. Eğer kadın suçunu itiraf ederse onu recmet dedi. Ravi Uneys o kadına gitti. Kadın da suçunu itiraf etti. Evet, yani zina ettiğini söyledi. Uneys onu ne yaptı? Taşlanma cezasıyla onu recmetti. Hadis 1, Buhari, Müslim ve Tirmizi. Burada bizim altını çizeceğimiz yer, değerli kardeşlerim, bizim aramızda Allah'ın kitabı ile hükmet ifadesi, akabinde yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de şüphesiz ki ben sizin aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim demesidir. Bu bir. Hadis bir kardeşlerim. Yine bakınız, İbn-i Şihab şöyle anlatıyor: bana Ubeydullah İbni Abdullah İbni Utbe haber verdi ki kendisi Abdullah İbni Abbas'tan şöyle derken işitmiştir: Ömer İbnül Hattab Resulullah'ın minberi üzerine çıkmış halde iken şöyle dedi. Önce bir dinleyin kardeşlerim, sorularınızı sonra yazarsınız. O senin bildiğin. Ömer İbnül Hattab Resulullah'ın minberi üzerine çıkmış halde iken şöyle dedi: hiç şüphe yok ki Allah Muhammed'i hak peygamber olarak gönderdi ve ona kitabı indirdi. Ona indirilen bu kitabın içerisinde recm ayeti de vardı. Biz bu ayeti okuduk, ezberledik ve onu anlayıp belledik. Ve Resulullah recm etti. Biz de ondan sonra recm ettik. Böyle olduğu halde insanlara zaman uzayıp da onlardan birisinin kalkıp da biz Allah'ın kitabında recmi bulamıyoruz demesi ve böylece Allah'ın indirmiş olduğu bir farizayı terk etmesi suretiyle dalalete düşmelerinden korkuyorum. Hiç şüphesiz ki Allah'ın kitabında evli erkek ve kadınlardan olup da zina eden zinasına da beyine bulunan yahut da gebelik ve itiraf bulunmasıyla zinası sabit görünen kimse üzerine recm bir haktır. Buhari, Müslim, Ebu Davud ve Tirmizi. Akabinde bakınız yine Ömer'den, buralar güzel anlaşılması lazım, Tirmizi'deki bir hadislerinde Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhu diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem recmetti. Ebu Bekir recmetti. Ben de recmettim. Allah'ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmeseydim onu muhakkak ki yine mushaftaki yerine yazardım. İfadelere iyi dikkat edin bakınız. Bunu anlayamayan bazı zavallılar bunları inkara kalkışıyorlar. Halbuki ifadelere çok dikkat edin. Ehli ilmin bu hususta hiçbir problemi yok. Üzerinde ittifak edilmiş bir mesele. Ömer'in bu sözlerinden de radıyallahu anlaşıldığı gibi bu sözlerinden de Allah'ın kitabına ilave etmekten korkmasaydım, çünkü bu kitaptan çıkarıldı. Yani tilaveti nesh olundu. Ama hükmü baki. Hükmü baki. Çünkü Resulullah'tan sonra da recm edilmiş. İfade bunu gösteriyor. Allah'ın kitabına ilave etmiş olmaktan çekinmeseydim onu muhakkak ki mushafta yine o yerine yazardım. Çünkü ileride bazı kavimlerin gelip de onu Allah'ın kitabında bulamayınca inkar edeceklerinden cidden korkuyorum. Görüyor musunuz? Çünkü ileride bazı kavimlerin gelip onu Allah'ın kitabında bulamayınca inkar edeceklerinden cidden korkuyorum diyor. Tirmizi'de sahih bir hadis kardeşlerim. Yine bakınız bir rivayet daha. Ömer İbnül Hattab insanlara hutbe okumuş. Abdurrahman onun şöyle dediğini işitmiştir. Uyanık olunuz. Ömer anlatıyor. Uyanık olunuz. Bazı kimseler rejimde ne oluyormuş? Rejimde ne oluyormuş? Allah'ın kitabında değnek cezası var diyorlar. Buralara iyi dikkat edin. Uyanık olunuz. Bazı kimseler rejimde ne oluyormuş? Allah'ın kitabında değnek cezası var diyorlar. Muhakkak ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem recmi uygulamış ve ondan sonra biz de uygulamışızdır. Şayet bazı kimseler Ömer Allah'ın kitabından olmayan bir şeyi Allah'ın kitabına ziyade etti dememiş olsalardı o ayeti nazil olduğu gibi yine Kur'an'a koyardım diyor. Görüyor musunuz? Yani bu ifadeler hem sahih hem anlaşılır kardeşim. Senin aklın almıyorsa, senin hafızan almıyorsa ne yapalım kardeşim yani? Yani bil ki senin akılda problem var. Bunlarda bir problem yok. Evet. Allah'ın kitabında olmayan şeyi Allah'ın kitabında ziyade etti dememiş olsalardı o ayeti, bakın ayetmiş bir zamanlar, o ayeti nazil olduğu gibi Kur'an'a koyardım diyor. Nesai, Ahmed İbni Hanbel'in Müsned'i, Abdurrezzak'ın Musannef'i bize bunu anlatıyor kardeşlerim. Etti kaç rivayet? Yine bakınız kardeşlerim, Hafız Ebu Ya'la el-Mavsili der ki bize Ubeydullah İbni Ömer el-Karafi'nin Kesir bin Salt'tan rivayet ettiğine göre o şöyle anlatıyor. Biz Mervan'ın yanındaydık. İçimizde Zeyd de vardı. Zeyd, biz zina eden ihtiyar erkeği ve ihtiyar kadını mutlaka recmedin diye ayet okurduk. Mervan dedi ki onu Musaf'a yazmadın mı? Onu Musaf'a yazmadın mı? Madem bir zamanlar böyle ayet okuyordunuz, sen onu Musaf'a yazmadın mı? Biliyorsunuz Zeyd bin Sabit vahiy katiplerinden birisiydi. Onu Musaf'a yazmadın mı diye sordu. O şöyle dedi, biz bunu zikretmiştik. Ömer İbnül Hattab da içerimizdeydi. Size şu hususta yeterli bilgi vereyim mi dedi. Biz nasıl diye sorduk da o şöyle anlattı. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve şöyle dedi. Bu arada recmi de andı. Ey Allah'ın elçisi bana recm ayetini yazdır dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şimdi yazdıramam veya benzeri sözler söyledi diyor. Ebu Ya'la'nın Müsned'inde, efendime söyleyeyim, Nesai'nin Sünen'inde ve İbni Kesir'de bu zikrediliyor kardeşler. Yani burada değerli dinleyenler, daha birçok rivayetler var. Burada sizlere mana itibariyle toparlayacak olur isek, ki bu hususta ehli sünnetin bir problemi yoktur. Recim, değerli kardeşler, rejim bir zamanlar Kur'an'da bir ayetti. Hatta bazı rivayetlere baktığınız zaman Kur'an'dan unutturulan, mesela diyor ki Ahzab suresi uzunluğunda, genişliğinde bir sure vardı Kur'an'da diyor. Bu bize diyor unutturuldu diyor. Bu bize unutturuldu diyor. Yani bundan haberleri yoktur. Öyleyse nesh hususunda bizim tilaveti ve hükmü ortadan kaldırılanlar vardır. Efendim iyi akşamlar size de. Tilaveti hükmü ortadan kaldırılanlar vardır. Tilaveti baki hükmü ortadan kaldırılanlar vardır. Yani Kur'an'a bakıyorsunuz ki tilavet ediliyor, okunuyor ama hükmü yok ortada. Bu ayetler, yani bilenleriniz bilirler, yeri geldiğinde anlatılır onlarda. Ve bir de hem tilaveti hem de hükmü ortadan kaldırılanlar var. Bir de üzerinde durduğumuz rejim hususu, tilaveti kaldırılmış, hükmü baki kalmıştır. Hükmü baki kalmıştır. Dolayısıyla bu hususta elbette ki bu bir imtihandır. Yani Allahu Azze ve Celle yaptığından sorulmaz, bizler yaptığımızdan soruluruz. Bu anlamda bizim itiraz edebilecek hiçbir mecalimiz yoktur. Yani hadisler sahih, haber verildiği gibi bir zamanlar ayetti, Rabbimizin ayeti cellesinde bahsettiği gibi kendisi söylüyor zaten. Hatırlarsanız biz daha iyisini veya benzerini getirmedikçe bir ayeti neshetmeyiz veya onu unutturmayız. Bakın görüyor musunuz? Veya onu unutturmayız. Allah'ın diyor her şeye gücü yeter olduğunu bilmedin mi diyor. Yine bakınız Rad suresinde Allah dilediğini siler, dilediğini bırakır. Ve ana kitap onun katındadır diyor. Bunlara hiç kimsenin itirazı olamaz kardeşlerim. Yani akli, mantıklı hareket ederek ya bunlar benim aklım almıyor falan, bunlar asla geçersiz şeyler değildir. Yani bu konuda el aklu evvelu ve naklu müevvelu ifadesi batıl taifenin, dalle fırka dediğimiz mutezilenin kuralıdır. Onun için buralarda akıl yürütmeye gerek yoktur. Akıl, akıllılığını nakle tabi olmakla ortaya koyacaktır kardeşlerim. Evet. Bunu da anlattı kardeşlerim. Sorunuzun cevabı inşallah alınmıştır. Hocam bu kadar önemli bir meselenin Kur'an'da olmaması haliyle tereddüte düşüyoruz. Yani şimdi nice önemli meseleler var ki Kur'an'da yoktur. Yani Kur'an mı sadece önemli demek istiyorsunuz? Sünnet-i Seniyye önemli değil mi? 4 rekatlık namazın kılınma hususu, yani öğlenin farz oluşunun, 4 rekat farz oluşunun, akşamın 3 oluşunun, sabahın 2 oluşunun Kur'an'da olmadığını görürsünüz. Önemsiz midir yani? Önemsiz diyerek istediğimiz şekilde namaz kılabilir miyiz? Hac bilinen aylardadır diyor. Hac çok önemli bir meseledir. Haccın menseklerini, menasiklerini göremezsiniz Kur'an'da. Yani sünnet önemsiz midir? 2 kaynakta çok önemlidir. Çok çok önemlidir. Siz dini meselelerinizi bu 2 kaynaktan bahsedeceksiniz. Bu 2 kaynağa bakarak öğreneceksiniz. Yani bunlar Mutezile'nin öne sürdüğü şeylerdir. Mesela aynen arkadaşımızın dediği gibi, ya bu kadar önemli bir mesele niye Kur'an'da yok? Ya nereden çıkarıyorsun bunu? Yani sünnetin önemsiz olduğunu söylemek istiyor. Bu ifadelerle bakınız sünnetin önemsiz olduğunu söylüyorlar. Onun içindir ki bugün sünneti seniyede tarif edilen namaz şekline bile bu asabi ruhlar şey yapmıyor. Hac yapın diyor ama nasıl yapacaksınız? Namaz kılın diyor ama nasıl kılacaksınız? Yani nasıl kılarsanız kılın mı? Aleykümselam kardeşim. Nasıl kılarsanız kılın mı demek istiyorsunuz? Hac yapın diyor. Nasıl yaparsanız yapın mı diyor? Yok, bence namazda Kur'an'da namaz kılın ifadesi geçmiyor. Ekimussalah. Salat diyor. Duadır salat. Salat duadır. Kim diyor namaz kılın diye? Kim diyor namaz kılın diyor? Bunlar akli yaklaşımlardır. Sadece kendinizi akıllı görmeyin. Yani kendiniz akıllı da bunların üzerinde ittifak eden insanlar deli mi demek istiyoruz? Deli mi demek istiyoruz? Vallahi bizden daha akıllı insanlardı onlar. Bizden çok çok akıllı insanlar. Bizim bence aklımızdan zorumuz var. Peki sadece recmi hem hükmü hem de tilaveti kaldırılan, recmin hükmü baki, tilaveti kaldırılmıştır. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem recmetmiştir. Resulullah'tan sonra Ebu Bekir recmetmiştir aleykümselam. Ömer recmetmiştir. Ve recm hususu sabittir kardeşlerim. Bu Tevrat'ta da vardı. Yani Tevrat'ta da yazılı bir hükümdü. Tevrat'ta da yazılı bir hükümdü. Şimdi bazen meseleleri anlayamayan birçok cahil insanlar Kur'an-ı Kerim'de diyor Kur'an-ı Kerim'de zina eden erkek ve kadın için diyor 100 sopadan bahsediliyor. 100 sopadan bahsediliyor. Şimdi sormak gerekir. Okumuş olduğunuz bu ayeti celile zina eden bütün dişi ve erkekleri kapsayan bir ayet mi? Hani okudunuz ya, zina eden kadın ve erkek için 100 sopa vurun. Okuduğunuz bu ayeti celile zina eden her dişi ve erkek için geçerli mi? Yoksa bu ayet neden bahsediyor? Hah, Musab kardeşim, hah, tam üzerine bastın. Bu bahsi edilen ayet hür bekarlardan bahsediyor. Neden hür ve bekarlardan bahsediyor? Çünkü bu ayeti celile biraz önce ifade ettiğimiz gibi her zina eden dişi ve erkek için değildir. Bakıyorsunuz ki başka bir ayeti celilede cariyelerin cezasından bahseder. Zina eden cariye ve kölelerin cezası ne yapıyor? Öncelikle şu ayeti okuyalım. Zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inananlar iseniz Allah'ın dinini uygulamada sizi onlara karşı acıma duygusu tutmasın. Müminlerden bir toplulukta onlara yapılan azaba şahit olsunlar. Bunu hatırlarsınız. Nur suresi ayet 2. Ayeti kerimenin hükmü umumi değil hususidir kardeşlerim. Yani bekarlaradır. Eğer umumi ifadesi olsaydı köle ve cariyeler de zina ettikleri takdirde hürler gibi 100 sopa ile cezalandırılırlardı. Halbuki köle ve cariyelerin cezası ayeti celilede anlatıldığı gibi diğer cezanın yarısıdır diyor. Diğer cezanın yarısıdır. İyi dikkat et buraya. İyi dikkat et. Ben aslında ayetler üzerinde kafa yorduğunuzda bunu anlayacaksınız. Hadise geçtik mi zaten hadis işi hallediyor. Hadis işi hallediyor. Tamam mı kardeşim? Ayetin zina edenler için umumi bir ifadesi yok. Yani burada hürler ve köleler ne yapıyor? Hürler ayrı, köleler ayrı. Kölelerin zina ettiklerinde hürlere verilenin cezasının yarısı demiyor mu ayette? Hatırlamıyor musunuz ayeti celleyi? Arkadaşım ya, Kur'an okumuyor musunuz siz? Kur'an okumuyor musunuz siz? Yani cariyelerin, kölelerin cezası hürlere verilenin yarısıdır diyor ayeti celile. Demek ki bu ayet, yani Nur suresi 2. ayeti celile bu konuda umumi değildir. Umumi değildir. Ne yaptık? Cariyeleri, köleleri bundan müstesna kıldık mı? Defalarca okudun ama anlayamamışsın. Ne yaptık? Cariyeleri, köleleri bundan müstesna kıldık. Ha, demek ki cariye, köle bundan müstesna. Biraz önceki okuduğumuz hadisler, tilaveti nesholunan ayeti celile Onu ne yapacağız? İnkar mı edeceğiz şimdi? Ayeti celileyi okuyup kafamıza göre bu ayet, efendime söyleyeyim, dişi erkek zina eden herkes için geçerlidir derseniz, cariye ve köleleri bundan niye müstesna kıldınız? Ne diyeceksiniz? Diyeceksiniz ki delil var. Delil neymiş? Falan ayeti celile. Yani Nisa 25. Mahsus söylemiyorum yani aklınıza gelsin diye, ama hiç kimse yazmıyor. Nisa 25, cariyelerin hükmü hürlere verilenin yarısıdır diyor. Öyle mi? Hürlere verilenin yarısıdır diyor. Demek ki bu ayeti celile tekrarında fayda var. Kardeşlerimizi iyi anlasınlar. Demek ki bu ayeti celilenin hükmü umumi değil, hususidir. Yani hususi oluşudu hür ve bekarlar içindir. Hür ve bekarlar içindir. Nisa suresi 25 cariye yani köleler içindir. Biraz önceki 5-6 tane okumuş olduğum hadislerde de anlatıldığı gibi, tilaveti nesholunan ama hükmü baki kalan rejimde evli ve dullar içindir. Evli ve dullar içindir. Bu konuda yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisi şerif var. Onu ben okuyayım. Neredeydi bu? Hadisi anlam itibariyle yazmamışsam, anlam itibariyle aklıma gelirse söyleyeyim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, benden alınız. Ubadet ibn Samit radıyallahu anhudan, benden alınız. Şüphesiz ki diyor Allah, zina yapan kadınlar için bir yol tayin etti. Evlenmemiş olanla zina ederse bunların her birine 100 değnek, 1 sene sürgün. Evli veya dul olanla zina ederse bunların her birine de 100 değnek ve rejim cezası vardır diyor. Gördünüz mü kardeşler? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri olayı netleştiriyor. Eğer kalkar da bazı asabi ruhların yaptığı gibi, ya burada ayet varken ne rejiminden bahsediyorsun hocam, abim falan filan, o zaman ayetin mantukuna bakarak ceza vereceksekse, bak ne diyor Allah Azze ve Celle, zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 değnek vurun. Allah'a ve ahiret gününe inananlar iseniz, Allah'ın dinini uygulamada, yani bu cezayı uygulamada sakın onlara acımayın diyor. Sakın onlara acımayın diyor. Evet, bana şimdi bir kazma sapı getirin. Kazma sapı. Kazma sapı getireceksiniz. Ben bu 100 zopayı bunun kafasına, gözüne patlatacağım. Çünkü Allah burada bana diyor ki acımayın diyor. Allah bana acımayın diyor. Hiç kimse bana ya yapma etme ölür falan. Hayır. Buna karışamazsınız. Çünkü Allah burada acımayın diyor. Sen bunu bana söyleyemezsin. Buna ancak bana müdahale hadislerle amel eden eder, der ki burada onu öldürmek için değil. Onu öldüremezsin. Burada onu falakaya yıkacaksın. Ayaklarına vuracaksın. Ya ölürse işte bana ne ölürse. Yani ben rejimi bu ayeti celileyle de hadislere gitmeden tatbik ederim. Hadisleri kabul etmeyenlere ben bunu söylüyorum. Değilse tabi bu ayeti celle bana kafasını gözünü patlat da öldür demiyor. Burada ben bunu falakaya yıkarım. Tabi bu sinirle onu öldürürüm. Yani hadis inkarcısıysa onu öldürürüm tabii ki. Sinirli değilim. Ama hadisler inkar edildi mi ister istemez insan sinirleniyor kardeşim. Yani bu değerlerimize dil uzatıyorlar. Değerlerimizi kabul etmiyorlar. Bizimle bu anlamda münazara eden insanlar gülüyorlar. Serin selametler akılları sıra. Neden? Çünkü bizim onların değerlerine bir dil uzatmamız söz konusu değil. Onlar bizim değerlerimize dil uzatıyorlar. Onlar bizim değerlerimizi inkar ediyorlar. Yani hadisleri inkar eden onlardır. İster istemez biz. Ya sana demiyoruz tabii ki yani Musabcığım. Hadis tabi sen inkar etmezsin. Biz hadis inkarcılarından bahsediyoruz. Yani hulasayı kelam, eğer hadislere itibar etmezseniz, Nur suresi ayet 2 ile ben ben adamı öldürürüm de, yani rejim de ederim. Onun için Kur'an'ı sünnetle beraber ele alıyoruz. Binaenaleyh Nur suresindeki ikinci ayeti cellede bahsi edilen zina eden kadın ve erkek hür ve bekarlardır. Nisa suresi 25'te bahsi edilen cariyelerdir, kölelerdir. Yani hadis-i şeriflerde anlatılan bir zamanlar ayet olup tilaveti nesh olunan, hükmü baki kalan rejimde dullar ve evliler içindir. Allahu Azze ve Celle toplumun baş belası olan bu zinadan ve ona vesile olan, ona giden yollardan bütün Müslümanları uzak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Evet kardeşlerim, haktan yana hocam kimi inkar ediyor, kimi de ne kadar yalancı hadislerle amel ediyor, hocam beyine sayısının önemli nedir, rejim cezası ya da nasıl olmaz. Şimdi kardeşler, biz zaten biraz önce zaten bundan bahsettik. Yani biz hadislerin bazılarının zannettiği gibi daldan armut toplanır gibi armut toplandığına inanmıyoruz. Yani onların armut toplandığı gibi toplandığına inanmıyoruz. Hadis ehli bunları büyük bir titizlikle toplamışlardır. Hadis ehli inanın, araştırın, en adil insanlardır. Babanın oğlunun tadilini kabul etmez ama cerhini kabul etmişlerdir. Oğlun babayı tadilini kabul etmez, cerhini kabul etmişlerdir. Yani en ufak ayrıntılara dikkat etmişlerdir. Demişlerdir ki bu bunun evladıdır veya bu bunun babasıdır. Hissi nefsi davranabilir. Bunu temize çıkarabilir, tezkiye edebilir. Bunlara dikkat etmişlerdir. Hayvanı aldatan, hayvanı kandıran insanlardan uzak durmuşlardır. Onun için hadisler biraz önceki tabirimizle öyle daldan armut toplanır gibi toplanmamıştır. Yani bu hadis inkarcılarına bakarsanız sanki bunlar daldan armut toplanır gibi toplanmış. Öyle zannediyorlar. Hayır arkadaşlar. Yani biz öyle her hadis denilen takvim yaprağının altında ya üstünde yazılıp altına da he şerif yazılan bütün sözleri biz hadis olarak kabul etmiyoruz. Bununla beraber biz uydurma hadis, zayıf hadis sözünden rahatsız olan insanlar da değilleriz. Yani biz bunlardan rahatsız değiliz kardeşim. Niye rahatsız olalım ki? Bu sözler bizim sözlerimiz. Yani bizim derken ehli hadisin sözleridir yani. Hâzâ hadis mevdu'un, hâzâ hadis efendim da'ifun. Bunlar hadis ehlinin sözleridir. Biz bu sözlerden rahatsız değiliz. Biz bu sözlerden rahatsız değiliz kardeşler. Adam kalkıyor, efendim işte sen olmasaydın, sen ben bu alemi yaratmazdım. Efendime söyleyeyim. Neymiş? Hadisi kutsiymiş. Nerede bu? Sen bunu bize yutturamazsın. Bunun senedi nerede? Uydurduğun bu metnin senedi nerede? Bunları herhalde biz hadis olarak kabul etmiyoruz. Ondan sonra patlıcan her derde şifadır. Nerede kardeşim bu hadis? Nerede bunun senedi? Bu işin ehli tarafından ele alınıp rayına oturtulmuş bir hadis midir? Ya bu nerede geçiyor? Mercimek yemeye devam edin. Çünkü o kalbi inceltir, kanı çoğaltan mübarek bir gıdadır. O konuda 70 peygamber diyor, efendime söyleyeyim, takdiste bulundu diyor. Yani mercimek hususunda onu mukaddes saymış. Nerede bunlar? Kim la ilahe illallah derse Allah bu kelimeden ona 70 bin dilli bir kuş yaratır. Kuşun her dili 70 lisanı olup bu dille o kula istiğfar ederler. Allah Allah. Nerede bunlar? Kim akşam namazından sonra aralarında konuşmadan 6 rekat namaz kılarsa kendisi için 12 yıllık ibadete denk olur. Nerede bu deliller? Ama bakınız, akıl ve mantıkla hareket etmeden bakıyoruz ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem habbetü sevda ölümden başka her şeye şifadır diyor. Bakınız. Diğer taraftan da bak bu söyleniyor. Sahih hadis kitaplarında bu anlatılıyor. Ve Allah'a hamdü senalar olsun. Bugün tıp bile ispat etmiştir ki ispat etmesine de gerek yoktur. Yani bizim öyle bir düşüncemiz, kaygımız da yoktur. İspat etmese de önemli değil. Habbetü sevda, o çörek otu, siyah tane var ya, o gerçekten de mükemmel bir şifa kaynağı Allah'ın izniyle. Yani kardeşler, öyle her hadis denilen şeyi biz hadis kabul etmiyoruz. Arkadaşımızın yazdığı gibi öyle önümüze geleni de hadis olarak sepete atmıyoruz. Şuurlu, basiretli bir şekilde hareket etmemiz gerekir. Sahih olanlarına ittiba etmemiz lazım. Tabi sahih hadislerde biliyorsunuz ehli tarafından ciddi bir şekilde araştırılması neticesinde efendim bu damga vurulmuştur diyelim, sahih diye. Zayıflar da keza öyle. Yani Kur'an'ın umum ifadesine göre bizim işi ehline götürme mecburiyetimiz vardır kardeşlerim. Öyle hadisleri birilerinin zannettiği gibi bunlar peygamberin kendi inisiyatifine dayalı olarak söylediği sözlerdir, bağlayıcılığı yoktur falan diyerek reddetme cüretkarlığını gösteremeyiz. Allah'a sığınırız. Biz hadislerin de vahiy olduğuna inanan, sünnet-i seniyenin vahiy olduğuna inanan, mutlaka onlara da ittiba edilmesi gerektiğine inanan Müslümanlarız. Allah bizi bu yoldan ayırmasın. Evet. Her neyse, yani Allah'a hamdolsun Rabbimiz اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَاِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ, muhakkak ki bu zikri biz indirdik, bunu muhafaza edecek olan da biziz diyor. Allah indirdiği zikrini koruyacaktır. Ve zikir Kur'an'ın sünnetin müşterek ismidir. Allah Kur'an'ı da sünneti de koruyacaktır. Koruyor. Bunda Allah'a hamdü senalar olsun, bir şüphemiz yoktur. Elbette ki onun koruması, bunların etrafında pervane gibi dönen ilim ehlini yaratması, onların fehmini, anlayışını, kudretini, kuvvetini bu anlamda genişletmesi, öyle mi? Bunların eliyle korumasıdır kardeşlerim. Allah'a hamdolsun. İki kere ikinin ölçüsü gibidir. Hadisler sağlanmasını yaparsanız sahih olan çıkar, o da buna ilim işidir. Evet, tabii ilim işidir. Biraz önceki ifadeyi tekrarlamak lazım. Yani böyle daldan armut toplanır gibi toplanmamıştır. Hadis usulü kitaplarının güzel okunması lazım. Güzel okunması lazım. Bukhari, Müslim, Tirmizi, Nesai, bunların hepsi ayrı ayrı mı toplamış hadisleri? Tabi ayrı ayrı toplamışlar. Ayrı ayrı toplamışlar ama temel itibariyle koydukları kurallar Kur'an'a sünnete dayalı kurallardır. Delillere dayalı kurallardır. Ama birilerinin kuralları vardır ki serttir. Mesela Bukhari'nin şartları çok serttir. Ama temel itibariyle hemen hemen hepsinin üzerinde ittifak ettiği şeyler aynıdır. Yani bir hadisin sahihliği hususunda. Ya bir hadis Bukhari'de, yani Kütüb-i Sitte'de olabileceği gibi, yani 9 kitapta, hatta 6 kitabı geç, Kütüb-i Tis'a'da olabileceği gibi bakarsınız ki sadece bir hadis kitabında da olabilir. Önemli değil bu. Önemli değil. Önemli değil kardeşlerim. Hocam, koskoca sözde büyük bir teşkilat, inanın ne kadar yalan uydurma, hatta hadis bile değil, insanların yanlış yönlendiriyorlar. Yani milli görüş demek istedim. Ya tabii şimdi insanların kalabalıkları bizi aldatmaması lazım. İnsanların kalabalıkları takip ettikleri yolun doğruluğuna delalet etmez. Siz yeryüzünde bulunanların çoğunluğuna uyarsanız sizi dalalete düşürürler. Sizi Allah'ın yolundan saptırırlar. Yani çoğunluk bizim için delil değildir. Zaten birçoğu da çoğunluğa aldanarak oralara müntesip oluyorlar. Makam mevki için, prestijlerinin sarsılmaması için. Yani bir takım çıkarlar var. Maddi, siyasi, efendime söyleyeyim, bunlar bilinen şeylerdir. Onun için bunlar bizim için ölçü değildir. Çokluk, kalabalık, efendime söyleyeyim, bunlar bizim için hiçbir zaman ölçü değildir. Olmaması da gerekir. Ölçü Kur'an ve sünnettir. Allahu Azze ve Celle bizlere Kur'an ve sünnet çizgisinde hareket etmeyi nasip etsin. Başka ne diyebiliriz ki? Saat olmuş 23.11. Ben bayağı yoruldum yani. Şu kayıt